Ayrım 18.
Todori. Şimdi birdenbire Ayyani Kilisesi'nin jamgoçu Todori dalıverdi konularımın içine. Dalmaz mı? Adam safi renkti. Todori hem kilisenin jamgoçluğunu yapardı bizim çocukluğumuzda hem de ada Rumlarının cenaze işlerini. Bana göre ölene kadar hiç değişmedi. Çocukken 40-50 yaşlarında gibi görünürdü gözüme. Yıllar geçti, ben büyüdüm, o hep öyle göründü. Kel kafalı, altın dişli, güleç yüzlü, zampara mı zampara, içkici mi içkici, ehli keyif mi ehli keyif. Az çektirmemiştir karısı Angeliki'ye. Öldü gitti garibim. Dul kaldı Todori. Şen dul. Yakışıklı da sayılırdı doğrusu. Eski moda yakışıklılardan. Clark Gable bıyıklı. Arada bir başına komik bir peruk da takardı. İşi gereği adanın tüm Rum dul kadınlarını tanırdı. Canının çektiğini de kolayca tavlardı. Dillere destandı Todori'nin maceraları. Hepsi zamparalık değil tabii. O yıllarda o tür şeyler alenen yapılmazdı zaten. Fısıldanırdı ama emin olunamazdı. Yıllarca güldüğüm bir macerasını anlatıvereyim hemen. Bir gece Todori yine sahildeki şafak restoranda her zamanki köşesinde oturmuş kafa çekiyor. Yüksekçe bir teras olan restoranın denize ve yola bakan köşe masasında oturur, gelene geçene laf atar takılır, kimini başındaki peruğu şapka gibi çıkararak selamlar, kimini ortak ederdi keyfine. Derken efendim, gözü yaşlı insanlar gelip yeni ölen yakınlarının defin işlemlerini yapması için apar topar götürüyorlar onu ve kendi deyimiyle içine ediyorlar keyfinin. Rumlar azaldığında gittikçe seyrekleşti tabii bu içine etmeler. Söylene söylene gidiyor, ne de olsa işi bu, geçimi bundan. Cenaze evinde ölenin acılı hanımı ve komşuları tarafından karşılanıyor. O zamanın insanları çok kibar. Acılı da olsalar izzet ikramdan geri durmazlar. Önce kahve ve likör ikram ediliyor. Sonra ölünün başına gidiliyor. Todori bakıyor ki ev yapımı vişne likörü pek güzel. Kristal şişe etrafında minik kadehlerle vitrinden kendisine gülümsemekte. Hemen beni merhumla yalnız bırakın diyor. Konsantre olup dua etmem lazım. Herkes çıkınca da dalıveriyor vitrine. Millet dışarıda ağlaşarak duasının bitmesini beklemeye koyuluyor. Bir saat, iki saat, içeride hiç hareket yok. Bir takım ezgili mırıltılar geliyor ama dua ediyor olmalı diye hiç ses etmiyorlar. Gecenin zaten geç bir saati, gün ağaracak neredeyse. Todori hala ölüyle baş başa. Nihayet sabırları taşıyor, şöyle bir kapıyı aralayıp bakıyorlar ki ne görsünler. Todori ölüyü kaldırıp koltuğa oturtmuş, yanındaki sehpaya bir kadeh likör koymuş, bir yandan içsene vrepezze vengi diyerek kadehini tokuşturuyor, bir yandan da hoppa hoppa tabuzukya diye şarkı söyleyerek kafa çekiyor. Vitrindeki kristal şişenin dibini bulmuş, kıyametler kopuyor ama Todori mest. Olayın nasıl sonuçlandığını bilmiyorum tabii, matrak olanı bu kısmı. Karakolun bulunduğu sokağın üst kısmını sağdan kesen sokağın köşesinde eski Rum ilkokulu vardı. Bir zamanlar, yani benim çocukluğumda, çocukların dolup taştığı bina gençlik dönemimizde bomboştu artık. Hala da boş sanırım. Malum bir türlü halledilemeyen vakıf devlet ilişkileri yüzünden çürümeye terk edilmiş. Hem Burgaz'daki hem başka adalardaki başka binaların kaderini paylaşıyor sanırım. Todori o binada yaşardı. Hem boş binaya bekçilik ediyor hem de beleş yatıp kalkıyor işte. Redüşose bir kat yüksekliğindeki yatak odası hafif meyilli olan karakolun sokağına bakardı. Ergenlikten gençliğe geçmek üzere olduğumuz, en eşekçe şakalardan zevk aldığımız, en deli dolu ve az biraz da acımasız zamanlarımızda kaldırıma oturup Todori'nin açık penceresinden duyulan gök gürültüsü gibi horultusuna kulak vererek eğlenirdik. İçeriye minik taşlar atarak uyandırır ve o sinir içinde dinini, immanını diye küfür ettikçe biz köşenin öbür yanında kıkırdar dururduk. Bir gece o en derin uykusunun ortasındayken içimizden biri duvar çıkıntılarına basarak tırmanıp içeri bakmış ve yatağının tam pencerenin altında olduğunu söylemişti. Ondan sonra minik taşlar atmak bizi kesmedi. Daha ilginç bir eşek şakası bulmalıydık. Bulduk da. Bazı geceler ada sokaklarının arkasında çayır çimen olan bazı kaldırım kenarlarında kertenkeleler, kirpiler, minik kurbağalar dolaşır. Bizim azıcık haince eşek şakamıza da bir kurbağacık alet olmuştu. Duvara tırmanıp içeri uzanarak uykusunun içinde üzerindeki pikeyi hafifçe kaldırıp da yatağına canlı bir kurbağanın bırakılıvermesi nasıl sonuçlanır sizce? "Mına konduğumun orospu çocuğunun" diye başlayıp sonu gelmeyen sunturlu küfürün arkasından karşıki duvarda stampası çıkan zavallı kurbağacık yere doğru süzülürken köşede sinmiş birbirimizin ağzını tutuyorduk. Herkes bir eliyle yanındakinin ağzını, diğer eliyle de beni tutuyordu. Kurbağa öldü mü diye gidip bakmaya kalkmayayım diye. Öldü tabii hayvancık, yamyası oldu. Ama ben bir daha böylesine bir eşek şakasına hiç katılmadım. Daha sonraki yıllarda bir sürede başka bir vakıf evinde ikamet etti Todori. Arabaların fırının yanından çıkıp da Mehtap Sokağı'a meyletmek için sağa döndükleri sokakta, o sıra sıra kallavi beyaz taş binalardan birinde. Orada otururken de başka şakalar yapılırdı Todori'ye. Gece karanlığında evin kocaman kapısının üzerindeki kocaman demir halka kapı koluna ince bir misina bağlanır, ucundan tutulur, karşı kaldırımdaki ağacın ya da bahçe duvarının arkasına saklanılır ve çekilir. Gümbür gümbür vurulan halkanın sesine Todori kalkıp kapıyı açar, bakar, kimse yok. Bir daha, sonra bir daha, "Yakalayacağım ulan şu orospu çocuklarını" deyip kapı arkasına saklanıp bekler Todori ki çalar çalmaz veletler kaçıp saklanmaya fırsat bulamadan yakalasın. Ama nafile. Sonra pencerede perdenin arkasında dikize yatar. Açıkça görülen kapının önünde kimse yoktur ama kapı yine çalınır. "İmanını deyimin hayaletleri, biz siz eksiktiniz ha" diye söver durur sonra. Ertesi gün her önüne geleni anlatıdı. "Bu ev vallahi perilivre" diye. Gençlikte insan gerçekten acımasız oluyor. Ben genel olarak bu tip şakalardan pek hoşlanmam, yapmam. Kendim de hiç şaka kaldırmam. Tipimden de umulmaz ama böyle. Buna rağmen gençlikte çok deli şakalara katıldığım olmuştur. Mesela Mehtap Sokak'ta, bina bir alt sokakta olduğu için damı kaldırımın altında kalan bir ev vardı. Kuzenim Silva ile o evin bacasından içeri çamurlu taşlar atardık. Hem de bacanın üstünü örten taşı kaldırır, davlumbazlı ocakta pişmekte olan yemek tenceresine nişan alır, hele de kapağı açıksa ta orta yerine kondururduk. Zavallı kadın aşağıdan "kör olasıca kediler" diye bağırdıkça bir köşeye saklanır ve bayılırdık gülmekten. Şakaya bak. Bir de yıllarca keyifle andığımız bir muzırlığımız daha vardı. O keyfi paylaşan arkadaşlar burayı okuyunca eminim çok gülecekler. Paradisos'u biraz geçince mezarlığa inen yolun gönüllü caddesine bakan tarafındaki evlerden birinin bahçe katında çok güzel turşu yapan bir kadın vardı. Kadın bizi tanımaz, biz de onu ama turşularını iyi biliriz. Koca bir kavanoz salatalık turşusunu yola bakan mutfak penceresinin dışına koyardı. Güneş alsın da fermente olsun diye öyle yaparlar ya. Biz de gece geç vakit kızlı erkekli koca bir güruh, diyelim ki Kalpazan'dan veya Aynikola'dan dönüyoruz ve de penceredeki kavanozu gördük. Durabilir miyiz? Birimiz sessizce duvardan atlar ve kavanozu olduğu gibi araklardı. İyice uzaklaştıktan sonra kaldırıma oturur, merasimle açardık. Yarı olmuş turşular kapanın elinde kalırdı. Suyunu içeceğimiz kadar içer, kalanı yola dökerdik. Sonra da hiç üşenmez üzerine "elinize sağlık, pek güzeldi" yazdığımız kağıdı içine koyduğumuz boş kavanozu sessizce aldığımız yere bırakırdık, iyi mi? Kim bilir kaç kere tekrarlandı bu olay. Biz arakladıkça o yenisini yapardı, yine araklardık.
O kadın her kimse hala yaşıyorsa, olur da bir gün bu kitabı o veya bir yakını okursa, tüm o yaramaz çocuklar adına özür diliyorum. O mızırlığı yapan bizdik. Kusura bakma. Deli gençlik işte.
Esma. Burgazada denince herkesin aklına Esma gelirdi eskiden. Adanın gülüydü Esma. Yaşı bellisiz, hafif tırlak, çirkin suratlı, kısa boylu, koca popolu, komik saçlı, herkesin sevgilisi, herkesin eğlencesi. Benim çocukluğumda zaten kırış kırıştı yüzü ama kaç yaşında olduğunu kimse bilmezdi ve de adaya ilk nereden geldiğini. Güllü dallı elbiseler giyerdi, çılgın renkli, iri boncuklu kolyeler, koca koca küpeler, dev nazarlıklar takardı. Herkese şeri derdi, Fransızca sevgilim anlamında. Bir de bağıra bağıra, şeri je t'aime, şeri je t'adore diye bir zamanların en popüler olmuş Ya Mustafa şarkısının ilk kuplesini söylerdi durmadan. Aslen Sivaslı olduğunu öğrendim. Ama adada ilk ne zaman peydahlandığını öğrenemedim. Kimse de bilmiyor. Kimsesi yoktu. Evlerde hizmetçilik yapardı. Ada esnafı boyuna sen ver bize paranı, işletip çoğaltalım, seni zengin edelim diye kandırır, kazandığı 3-5 kuruşu alırdı elinden. O da günlerce kapılarında paramı verin ulan diye bağıra bağıra bir kısmını kurtarırdı galiba ama genelde çoğunu kaptırırdı. Bir ara Melahat teyzelerin evinde çalıştığını bildiğim için oğlu Deniz'den biraz bilgi istedim Esma hakkında. Onun hatırladığı zamanlarda Mustafa Miharbilerin evinde çalışırmış. Mustafa Miharbi'nin babası Ethem Bey ile Deniz'in babası Selahattin amca çok yakın dost olduklarından sık sık evlerine yemeğe giderlermiş Esma orada çalışırken. Ama deli Esma işte, Ethem Bey'in kibar hanımını bile çileden çıkarırmış, uçuk, taşkın, aklına eseni yapma, çenesini tutamama halleriyle. Sonunda bir gün, artık nasıl bam telini koparttırdıysa kim bilir, dayanamayıp kapının önüne koyuvermiş hanımı onu. Esma da soluğu Selahattin amcaların kapısında almış. Melahat teyze de gidecek yeri olmayan Esma'yı acıyıp içeri almış. O da bir süre artık ne kadar olduğunu bilemediğim bir süre onların evinde çalışmış. Melahat teyzeden dinlediklerime göre bulaşıkları yıkarken tabakların içini sabunlar dışını bırakırmış. Hanımı kızınca da sen tabağın içinden yiyorsun dışı sana ne lazım dermiş. Deli Esma işte. Ama kendisi her zaman çok temizdi. Daima sabun kokardı. Sık sık eteğini başına geçirdiğinden bilirim, iç çamaşırları falan kar gibi bembeyaz olurdu hep. Esma'nın bu yarı kaçık halinden yararlanmış da ada esnafı. İçlerinden biri de vaktinde ifal etmişmiş onu. O da orada burada benim çerçeveyi bilmem kim bozdu diye bağırmış durmuş yıllarca. Kim olduğunu biliyorum ama yazmıyorum. Hatta hiç utanmadan ve Melahat teyzenin böyle şeyler ulu orta söylenmez kızım ayıp uyarılarına hiç aldırmadan ulu orta eliyle göstererek bilmem kimin nah bu kadar angurakisi Rumca salatalık var diye bağırmış durmuş yıllarca. Hiç bilemiyorum ki Esmacık zaten deli miydi? Yoksa kimsesizlikten vura balıya durumunda kalmaktan kafayı mı yedi? Gerçekten deli miydi? Yoksa başka çare bulamadığından delilik numarasına mı yatardı? Herkesin günahı kendi boynuna artık ama iyi kalpli bir kadındı onu biliyorum. Ayrıca işi deliliğe vurarak çok akıllılık etmiş bence. Çünkü yaşadığı sürece daha doğrusu yaşlandıkça popüler oldu. Ünü Burgaz'dan taşıp tüm adalara yayıldı. Maçlarda maskot, açılışlarda uğur, düğünlerde şenlik olurdu. Sinemaya para vermez, kulüplere üye olmadan girer, her türlü eğlenceye istediği gibi dalar, vapurlara bilet almadan binerdi. Adalar arasında çalışan her vapurun personeli onu tanırdı. Aklına eserse kaptan köşkünde otururdu. Kafasına bir tas geçirilmiş gibi duran komik saçlarını sonradan civciv sarısına boyattı. Şahtı şahbaz oldu. Sorana Şişli'de famda boyatıyorum saçlarımı. Ben famdan başka kuaföre gitmem zaten derdi. O kuaförün adını kimden öğrenmişse artık.
Zavallım belki de artık saçları iyice beyazladığında dökmüştür tepesine ağırtıcıyı, kurtulmuştur öyle dertlerden. Süsüne düşkündü çünkü. Saçının o komik modelini de nasıl icat ettiğini yine Melahat teyzeden öğrenmiştim. Başına şapka gibi küçük bir tencere geçirirmiş. Kenardan taşan bütün fazlalıklara vuruverirmiş makası, işte bu kadar. Kaçık bellenmesi ona aklından geçip diline gelen her şeyi, her istediğine hiç çekinmeden söyleyiverme rahatlığı verirdi. Çocukluğundan beri tanıdığım can dostum kuaförüm Erdal anlattıydı. Bir gün şimdiki evime çok yakın olan dükkanı, çoğunluğu Burgazlı olan müşterilerle doluyken dalıvermiş Esma içeri ve "Of çok sıcak" diye eteğini başına geçirdikten sonra bilmiş bilmiş etrafı süzerek "Vay vay vay, bakıyorum Burgaz'ın bütün orospuları burada" diyivermiş. Nereden, nasıl, ne zaman peydahlandığını bilmediğimiz gibi nereye, nasıl, ne zaman gittiğini de bilemedik ada sokaklarından. Tıpkı kimsesiz gariban sokak köpekçikleri gibi birden belirirler, birden yok olurlar ya. Nur içinde yat, adaların gülü Esmacık. Bu arada adı geçince Erdal'dan da bahsetmeden edemeyeceğim. Biz Arapoğlu'nun evinde otururken, ki az sonra anlatacağım o evi, sokağın içine kadar uzanan bahçe duvarının bittiği yerden kuaför Keti'nin dükkanı görünürdü. Şimdi yerinde Çetin'in eczanesi var. Ki o zamanlar bizim evin arka kapısının tam karşısındaki eczanenin kalfasıydı. Ne çok hayvan kurtarma operasyonlarımda bana yardım etmiştir Çetin. Her türlü yaralı hayvanı tedavi ettiği gibi deliliğime uyup bir kedi yavrusunun gözünü ameliyat bile etmiştir valla. Hem de başarıyla. Erdalcığım ise o sıralar küçücük bir çocuktu. Disiplinli, kuralcı ama iyi kalpli, kaşar bir madama görüntüsündeki kuaför Keti'nin çırağıydı. Bizim bahçeden erik falan araklardı bütün çocuklar gibi. Ta o zamandan belliydi ama büyüyünce efendi bir adam olacağı. Onu tanıdığımda 16 yaşındaydı. Çocukluk arkadaşımız Ahmet'in yanında çalışıyordu. Ahmet'in dükkanı Karakol'un sokağının fırına dönen köşesindeydi. Biz çocukken babası Ali Efendi'nin, sanırım bu satırların yazıldığı sırada adanın en yaşlısı konumunda, Veli Dayı ile birlikte ada sokaklarında adam gezdiren eşekleri vardı. Sonra Veli Dayı faytoncu oldu, Ali amca da müteahhit oldu ve iyi para kazanıp adada evler aldı. Ahmet sonradan sosyete kuaförü oldu. Hem kuaför olarak hem oyuncu olarak filmlerde falan çalıştı. Şimdi artık pek görüşemesek de hala dostuz. Erdal ise dosttan öte kardeşim gibi oldu. Perişan'ın kızı Gülşen'le evlendi. Kendi dükkanı, güzel bir ailesi var. Daha çocukken tahmin ettiğim gibi efendi bir adam oldu. Severim. O da beni sever, bilirim. Eşim felç olduğunda ben dışarı çıkamıyorum, öyle bakımsız kalmayayım diye evime gelir, saçımı boyar gider, sonra zamanı geldiğinde hiç üşenmez, tekrar gelir, fönümü çekerdi. Unutur muyum? Bir kitapta adı geçsin istedim. Biz ölüp gitsek de bir gün onun adı da kalsın bu satırlarda. Arapoğlu'nun evini anlatmadan önce fırıncı Hüseyin'den de bahsetmeliyim. O zamanlar ekmekçiydi sırf. Daha doğrusu Burgaz'da fırını yoktu. Kınalı adadaki fırından getirirdi bizim ekmekleri. Keti'nin dükkanının bitişiğindeydi satış yeri. Ama biz genelde sahilde ekmek motorunun gelişini beklerdik. Ve dükkana varmadan yarılanırdı ekmekler. Sahile yanaşır yanaşmaz "Taze civiz bey kuzun" diye bir nakarat tutturur. Kafası iyi olduğunda da "Uç dört ça ça ça" diye keyifle dans ederdi. Milleti başına toplardı ve de yağmur fırtına demeden Kınalı Burgaz durmadan gider gelir ekmek taşırdı Hüseyin. Sonra içi mağara gibi oyuk olan defalarca beleş dükkan ve tüm ada çocuklarının oyun mekanı olarak kullanılan dev çınarın oradaki fırını açtı. O çınar da bir konuşabilse tüm adanın tarihini anlatırdı herhalde. Rahmetli Koço'dan alışık ada halkı Onun fırınına da tepsi götürüyor artık. Tepsideki yemeğin görünüşü hoşuna giderse azıcık köşesinden tadına da bakardı Hüseyin. Çok beğenirse yandın. En az dörtte birini yok say. Ay Dimitro'yu da mutlaka anmalıyım burada. Şimdiki Ergun Pastanesi'nin yerindeydi dükkanı. Kavun dahil her meyveden dondurma bulunurdu orada ve de nefis sandviçler yapardı. Adalardaki birçok sandviççi de hala popüler olan Angelik sandviçi onun icadıydı. Bir de Tutti Frutti'li yarım ay anlamındaki Demi Lune. Adalı olmayan her misafire mutlaka tattırılırdı.